Ayrım 8.
Ragıp Bey, daha önce gizli cemiyetlere aza olduğu iddiasıyla iki kere tevkif edilip daha sonra serbest bırakılan ağabeyinin giriştiği bu işleri duyunca önce dehşete kapıldı ama sonra o da ağabeyinin anlattıklarını sakin bir şekilde dinlemeye alıştı. Sürgüne gönderilen subayların sayısı zindanlara atılan askeri tıbbiye öğrencilerinin miktarı çok fazlaydı. Halk olup bitenle ilgilenmiyor, ailelerinden başka hiç kimse İstanbul'dan eksilen subayların farkına varmıyordu. Şeyh Efendi ile de arada sırada baş başa konuşmaya başladılar. Aralarında büyük bir yaş farkı yoktu. Her şeyh gibi Yusuf Efendi'nin de kendisine körü körüne bağlı olmayan, kendisini insanüstü bir varlık gibi görmeyen birine ihtiyacı vardı. Eşit olarak sıradan konularda konuşup ahbaplık edeceği birini özlediğini Ragıp Bey ile birlikte keşfetti şeyh. Arkadaşlık ettiklerinin farkına varmadan Haliç kıyısındaki güller içindeki mezarlıkta baş başa konuşarak dolaşmaya başladılar. Ragıp Bey cephelerde gördüklerini, Rumeli'yi Arabistan'a anlatıyor, Şeyh Efendi ise ona peygamberin hayatından, cenklerinden, Hazreti Ömer'in adaletinden, öteki dünyadan, zebanilerden ve şeytanlardan söz açıyordu. Tarikat ehli insanlarda görülen o karşılık beklemeyen iyilik, hoşgörü, bu dünyanın nimetlerini aldırmayan bir sevecenlik, öte dünyayı bu dünyadaki insanlardan daha çok düşünüp bilmenin getirdiği gizli küçümseme, kadere rıza gösterme, bir lokma bir hırka ile yetinebilme alışkanlığı Ragıp Bey'i etkiliyordu. Şeyh Efendi de Ragıp Bey'i dinlerken dünyadan, dolayısıyla da Mehpare Hanım'dan bir haber alıyormuş gibi oluyordu. Dışarıdaki dünya onun Mehpare Hanım'ı kaptırdığı bir dünyaydı. İlk zamanlar o dünyaya düşman olmuştu ama şimdi onu merak ediyordu. Acı gerini özleme bırakmıştı çünkü. Dış dünya ile ilgili her bilgi sanki Mehpare Hanım'dan gelen bir haberdi. Birbirine benzemeyen bu iki insan dost oldular. Ragıp Efendi, Şeyh Efendi'ye bağlandıkça Tanrı'ya da bağlanıyordu. Tekkede kaldığı sürede ağabeyiyle ve Şeyh Efendi ile yaptığı sohbetler sonucu Tanrı'yı ve ihtilali keşfetti. İkisini de biliyordu. Daha önce duymuştu ama bu ikisinin de varlığını bu kadar açık olarak hiç hissetmemişti ve bu iki yeni duygu da onu heyecanlandırıyordu. Padişaha duyduğu sorgusuz sualsiz bağlılık, yerini Tanrı sevgisine ve ihtilal coşkusuna bırakıyor. Padişah karşısındaki boynu eğiklikse düşmanlığa dönüyordu. Ağabeyinin daha önce atıldığı zindanda çektiklerini anlatması da bu düşmanlığı pekiştiriyordu. Bir iki defa tekkeye mürit olarak kaydolmak istediğini ima etmişti Şeyh Efendi'ye. Ama Yusuf Efendi her seferinde sözü değiştirip lafı geçiştirmişti. Yeni bir mürit kazanıp bir dost kaybetmek istemiyordu. Ragıp Efendi müridi olursa aralarındaki dostluk süremezdi. Şeyh Efendi ise sadece müritleri olmasından ama hiç dostu bulunmamasından dertliydi. O da arada bir sıradan bir insan gibi konuşmayı özlüyordu. Mehpare Hanım gittiğinden beri tekkesinden hiç çıkmadan yaşıyordu. Tekkede de yapayalnızdı. Hiç kimseye derdini söyleyemezdi. Bir keresinde Ragıp Bey'le mezarlıkta dolaşırken bir gül koparıp kokladıktan sonra gittikçe beyazlaşıp şeffaflaşan yüzüne uygun düşen sıcak ve derin sesiyle kendi kendine konuşur gibi konuşmuştu. Dünya bir imtihan yeridir Ragıp Bey. Zamanla sen sınıfları geçtikçe imtihan da zorlaşır. Çektiğin acı, gördüğün dert artar. Kaç kişi bu dünyada bütün imtihanları geçip okulu bitirebilir ki? Kuldan sakladığını Allah'tan saklayabilir misin? O her şeyi görür, o hep bizimle beraberdir. Çırılçıplak durur ruhumuz onun karşısında. Bu bize güven verir ama... Durdu bir zaman elindeki güle baktı. Bazen insan Allah'tan bile saklanmak ister. Bunun günah olduğunu bile bile. İşte imtihanı böyle zamanlarda kaybederiz. Ragıp Bey, şeyhin bir derdi olduğunu bu konuşmalardan anladığında Hasan Efendi'ye bu derdin ne olduğunu sordu. Hasan Efendi ona o zaman kısık bir sesle Mehpare Hanım'ı anlattı. Bir orospu koca şeyhi soldurdu gitti diyerek. Şeyh kendi derdiyle gittikçe yalnızlaşırken ikinci eşi Hasene Hanım'ın karnı da gittikçe şişiyor, Hasan Efendi'nin müstakbel eşi olan ikinci kızını, cüce çocuğunu doğurmaya hazırlanıyordu. Tekkede doğum hazırlıkları başlamıştı. Karısının hamileliği nedense şeyhi daha da hüzünlü ve yalnız bir adam haline getiriyordu. Mehpare Hanım'ın teninde azgınlığa ve günaha dokunmuştu. Günaha bu kadar yaklaşıp da günahı işleyememiş, o günahkar kadının teninden günahın lezzetini tadamamış olmak, şeyhi günaha değil, nedense sevaba ve masum kadın tenine yabancılaştırmıştı. Günahın yanından geçmiş olmak bile şeyhi günah tutkunu yapmaya yetmişti ama günah da işleyemiyordu. Kendi içine, günah özlemine kapanıyor, her gece zikir salonunda yalnız başına Allah'a kendisini bu tutkudan, bu özlemden kurtarması için yalvarıyordu. Günahı özledikçe kendine öfkeleniyordu ama günah karşısında herkes gibi o da çaresizdi. Hasan Efendi'nin kendisinden hiç beklenmeyen bir feylesoflukla daha sonra Osman'a söylediği gibi, günahı Ademoğlu ya hiç görmemeli ya da görürse işlemeliydi. Yoksa Şeyh Efendi gibi masum bir günahkar olurdu insan ki bu her şeyden daha kötüydü. Şeyh Efendi'nin ayinleri her seferinde daha dokunaklı ve daha cerbezeli oluyordu. Tekkenin ünü ayinlerin şiddetiyle birlikte gittikçe artıyor, İstanbul kadınlarının çoğu bu ayinlere katılabilmek için tekkenin önünde kuyruk oluşturuyor, ayinden nedense kimsenin anlayamadığı bir günahkar gülümsemeyle çıkıyorlardı. Erkeklerin göremediğini, şeyhin içindeki günahı kadınlar görüyordu ama gördüklerinin günah olduğunu bilmiyorlardı. Onlar bunu sevabın güzelliği sanıyorlardı. Erkeklerse şeyhin ayindeki cerbezesine tutkundular. Şeyhin her ayin kırmızı postuyla birlikte uçarak ayin salonunda dört döndüğünü ayine katılan erkekler yemin billah anlatıyorlardı. Doğum yaklaştıkça şeyh sessizleşiyordu. Güllerle dolu mezarlıkta bazen saatlerce Ragıp Bey'le birlikte hiç konuşmadan dolaşıyor, halice bakıyor, güllere dokunuyor. Sonra da sanki uzun uzun konuşmuşlar gibi işte böyle diyerek odasına, tesbihine ve dualarına dönüyordu. Mehpare Hanım'ın da doğurmak üzere olduğunu Hasan Efendi ile birlikte yalnızca şeyh biliyordu tekkede. Bu bilgiler onlara nasıl geliyordu, bunu bilense yoktu. Yaz başlarında bir öğle üstü birden hava karardı, bulutlar birikti, gök gürültüsü ve şimşekler patlamaya başladı. Balıkçılar Haliç'in girişinde deniz canavarları gördüler. Kağıthane'de dereler yataklarını değiştirdi, Haliç'in suları kabardı. Harem bölümünde koşuşturmalar arttı, sıcak süleyenleri koşturuldu, müritler odalarına kapanıp dualara çöktüler, Şeyh Efendi mezarlıkta güllerin arasında dolaştı, simsiyah saçlarına bir iki tel beyaz düştü, teni biraz daha şeffaflaştı, Hasan Efendi'nin yüzü biraz daha asılıp karardı ve Hasene Hanım cüce kızını, sessizce Mehpare Hanım oğlunu çığlıklarla doğurdu. İki bebek de Elif'e Elif'ine aynı saniyelerinde geldiler dünyaya. Sarı toz gibi bir yağmur yağdı. Toprak ejderha derisi gibi pul pul kabardı. Osman'ın tozlu odasındaki uzun macerasına iki kişi daha katıldı. Hüseyin Hikmet Bey, herkesin dikkatini çeken arabasıyla Yıldız Yokuşu'na dönüp köşedeki dilencinin önünden geçerken, her zaman olduğu gibi dilenciye biraz kızgınlıkla, biraz da alayla baktı. Her seferinde partal esvaplar içindeki bu dilencinin önünde durup, "Senin kim olduğunu biliyorum." demek istiyordu. Saraydaki görevine ilk başladığı günlerde birkaç kez arabayı durdurup köşe başında yapayalnız duran bu zavallı dilenciye, gözlerindeki sevinci görebilmek için yüklüce sadakalar vermişti. Adam her defasında minnetten çok küçümsemeye benzer bir gülümsemeyle kabul etmişti sadakaları. Bir gün mabeyindeki arkadaşlarıyla konuşurken yokuşun başında gördüğü garip dilenciye verdiği sadakalardan söz edince saraydaki bütün mabeyin odaları gibi duvarları kırmızı kadifeyle kaplı süslü odada kahkahalar patlamıştı. İlahi Hikmet Bey, sen o dilenciye sadaka mı veriyorsun? Hikmet Bey herkesin bildiği bir şeyi bilmeyerek, yalnızca bilgisizliğinden dolayı aptal durumuna düşen insanların duyduğu sıkıntıyı duyup suratını asarak, "Ne var bunda? Siz dilenciye sadaka vermez misiniz?" demişti. Burundan sıkma gözlüğü sayesinde 22 yaşında olmasına rağmen 35'inde gösteren Sabit Paşazade Ali Kenan Bey, gözlüğü gibi yüzünün ayrılmaz bir parçası olan küçümseyici gülümsemesiyle, "Aman monşer," demişti. "O dilenci değil ki, Hasan Paşa Karakolu'nun taharrisi. Bu yokuşun civarında gördüğüm bütün dilenciler, terziler, bakkallar Hasan Paşa Karakolu'nun hafiyeleridir. Gelip geçeni gözlerler." Araba dilencinin yanından geçip yokuşa sardı. Atlı yaya birçok insan yokuşu inip çıkıyordu. Birbiri ardına pahalı arabalar aynı yönde gidiyordu. Arabaların pencerelerinden iyi taranmış sakalları, kırmızı fesleri ve göğüslerini kaplayan bol madalyaları, kordonları, sırmalarıyla paşaların çerçevelenmiş resimlere benzeyen silüetleri görünüyordu. Sanki saraya arabalar renkli resimler taşıyordu. Hikmet Bey'in arabası paşa arabalarının ardından sarayın önündeki meydanlığa geldi. Saraya girip çıkan subay kalabalığının arasından sıyrıldı, büyük kapıdan geçip sol yandaki mabeyin dairelerinin önünde durdu. Hüseyin Hikmet Bey odasına yürürken koridorda kendisi gibi genç olan mabeyin katiplerinden Celil Bey'e rastladı. Veremden solgunlaşmış yüzü o sabah daha da sararmıştı. "Ne oldu Celil Bey, rahatsız mısınız?" Genç adam başını sallayıp elindeki kağıdı gösterdi. "Fehim Paşa'nın jurnal ettiği zabiti sürüyorlar, hem de Yemen'e. Hay Allah!" Celil Bey dişlerinin arasından söylendi. "Geberemedi Melun. Kaç kişinin hayatını mahvetti. Koskoca imparatorlukta sürülen bir zabite acıyıp onu süründüren Fehim Paşa'ya yüksek sesle Melun diyebilecek birine rastlanacak tek yer belki de saray mabeyinliğiydi. padişaha Sadık Paşaların mülkiye mezunu, dil bilen çocuklarının çoğunluğu oluşturduğu mabeyinde garip bir hürriyet vardı. Belki de kendilerini padişaha çok yakın bulduklarından bu genç insanlar sarayın içinde hiç çekinmeden jurnalcileri ve paşaları eleştirirlerdi. Aralarından hiçbirine de bir şey olmazdı. Hikmet Bey'in çalıştığı kısımdaki gençler sarayın diğer bölümlerinde çalışanlardan çok farklıydılar. Bu bölümden pek jurnal çıkmazdı. Çıksa da tek tük. Gerçi padişah buralarda konuşulanları bilirdi ama çoğunluğu edebiyatla uğraşan, Avrupa'yı bilen bu gençlere dokunmazdı. Onların sadakatinin güvencesi babalarıydı. Babaları sadık olduğu sürece gençler de eleştirilerini sarayın dışına taşımadıkça bu hürriyetten yararlanırlardı. Biraz da aileden biri gibi davranılırdı onlara. Padişah çoğunu ta bebekliğinden tanırdı ve bu gençler her gün binbir entrikaya, sürgüne, kıyıma şahit oldukları bu sarayın içinde kendi durumlarını hiç garipsemeden yaşarlardı. Hikmet Bey ayaküstü Celil Bey'le konuşup Fehim Paşa'ya biraz söylendikten sonra odasına gidip kendisine bir sabah kahvesi söyledi. Kahvesini içerken bir zenci hizmetkar girdi odaya. Hikmet Bey efendi, İzzet Paşa Hazretleri size emrediyorlar efendim. Hikmet Bey kahvesini bitirmeden kalktı. Zenci hizmetkarla birlikte binadan çıktılar. Mabeyin dairelerinin karşı tarafındaki küçük köşkte çalışan İzzet Paşa'nın yanına gittiler. Paşa çalışma masasının arkasındaki döner maraken koltuğa bağdaş kurup oturmuş Kur'an okuyordu. Hikmet Bey'i görünce Kur'an'ı masanın üstüne bıraktı. Buyurun Hikmet Bey oğlum, nasılsınız? Duacınızım paşam. Mahdum Bey nasıllar? Ellerinizden öper efendim. Hikmet Bey, şimdi lütfen Hariciye Nazırı Paşa'ya gidiniz. Kendileri bugün hasta oldukları için Ayas Paşa'daki konağında. Kendisine padişahımız efendimizin selamlarını söyleyin. Dün akşam Fransız Sefiri Kebiri'nin konağında Rus, Alman, İngiliz, Fransız sefirleri toplanıp konuşmuşlar. Sefirlerin ne konuştuklarını sorunuz. Padişahımız Efendimiz hemen öğrenmek istiyorlar. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Hikmet Bey, İzzet Paşa'nın yanından çıktıktan sonra odasına döndü, arabasını hazırlattı, biraz önce tırmandığı yokuştan aşağı inmeye başladı. Sağ taraftaki boş arsalarda askerler talim yapıyordu. Yokuşun altında dilenci her zamanki yerinde duruyordu. Hikmet Bey arkasına yaslanıp bir sigara yaktı. Ne zaman yalnız kalsa aynı şeyi düşünüyordu. Geceliğin lohusa yatağında yatan karısının kendisiyle Matmazel Helen'in sevişmelerini seyretmesini, Mehpare Hanım hem seyrediyor hem de Hikmet Bey'in her yaptığını söylemesini istiyordu. Gördüklerini bir de kocasının ağzından duymak heyecanını arttırıyordu. Şimdi ne yaptığınızı söyleyin. Bacaklarınızı okşuyorum. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kasıklarını öpüyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi yavaşça yaklaşıyorum. Matmazel Helen, Hikmet Bey'in karısıyla sevişmesinde önemsiz bir araçtı. Eğer karısı seyretmese Helen'le sevişmezdi bile. Heyecan veren, onu çıldırtan Helen'in vücudu değil, karısının seyretmesi, ona emirler vermesi, yaptıklarını anlattırmasıydı. Sevişmeye katılan üçüncü vücut, karı koca arasındaki suç ortaklığını ve dolayısıyla da aşkı pekiştirmeye yarıyordu yalnızca. Suç işliyorlar, birlikte suçu paylaşmanın tadına varıyorlardı. Sevişmenin masumiyetten uzaklaştıkça daha çok zevk verdiğini, suçla zevk arasında inanılmaz bir ilişki olduğunu keşfediyorlardı. Hiçbir şey suç kadar keyif verici değildi. Suçluluk onları masumların dünyasından kopartıyor ve birbirlerine daha çok yakınlaştırıyordu. Hikmet Bey hala utangaçlığını yenemiyordu. Geceleri kendini yaptıklarının heyecanına bırakabiliyordu ama sabahları gün aydınlanıp günahın ışıkları yerini sabahın çıplak aydınlığına bıraktığında geceliğin yaptıklarından belli belirsiz bir rahatsızlık ve tedirginlik duyuyor. Matmazel Helen ve karısıyla kahvaltıda karşılaştığında birkaç dakika ikisinin de yüzüne bakamıyordu. Mehpare Hanımsa her sabah aynı alaycı gülümsemeyle aynı sıradan soruyu Hikmet Bey'in bütün bedenini ve ruhunu sarsarak soruyordu. Bu sabah nasılsınız Hikmet Bey? Matmazel Helen'in yüzünde de aynı Mehpare Hanım'ın yüzündeki ifade oluyordu. Birbirlerine benzemiyorlardı ama sabahları gülümsemeleri tıpatıp aynıydı. O da aynı ses tonuyla konuşuyordu. Bonjour Hikmet Bey, nasılsınız bugün? Geceleri kendisiyle karısı arasında bir suç ortaklığı olduğuna inanıp bu suçun zevkini yaşıyordu ama sabahları kendisinin dışlandığını ve iki kadın arasında bir suç ortaklığı kurulduğunu düşünüyordu. Geceleri de sabahları da suçun odağı Mehpare Hanım'dı. Gece biriyle sabah öbürüyle ortak oluyordu. İşin garibi kadınların arasındaki bu garip benzerlik ve birliktelik de Hikmet Bey'i hem tedirgin ediyor hem heyecanlandırıyordu. Konakta geçirdiği her dakika, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, yemek sonrası, yatak odaları her an ya sevişmeyle ya da sevişmenin gölgesiyle doluydu. Birlikteyken başka hiçbir şey düşünmüyorlardı. Yeni doğan bebekle bile çok fazla ilgilenmiyorlardı. Bebekle en çok Mehpare Hanım'ın 3 yaşına varan kızı ilgileniyor, küçük oğlana sanki kendisi büyük bir kadınmış gibi davranıyordu. Arabacının "Geldik efendim" diyen sesiyle toparlanıp arabadan indi. Konakta hiç bekletmeden Hariciye Nazırı Paşa'nın yanına aldılar kendisini. Yaşlı nazır boğazına kadar ilikli, siyah bir redingot giymişti. Süt beyaz uzun sakalıyla bir nazırdan çok inzivaya çekilmiş bir manastır papazına benziyordu. Saraydan gelen haberin ne olduğunu öğrenmek isteyen nazır selamlaşma faslını kısa kesti. "Padişah Efendimizin bir emri mi var Hikmet Bey?" Hikmet Bey hafifçe öksürdü. "Şehriyari Hazretleri selamlarını gönderdi Paşa Hazretleri. Dün akşam Fransız sefirinin konağında Fransız, İngiliz, Rus ve Alman sefirleri bir araya gelmişler. Ne konuştuklarını merak ediyorlar." Nazır Paşa şöyle bir iç geçirdikten sonra kendini tutamayıp söylendi. "Ben nereden bileyim Hikmet Bey? Sefirleri çağırıp dün akşam ne konuştunuz diye soracak halim yok ya." Sonra sakalını sıvazlayıp kendi kendisiyle alay eder gibi gülümsedi. Gülümseyişinde Hikmet Bey'in içini sızlatan bir çaresizlik vardı. "Aslında Padişah Hazretleri de benim bundan haberim olmayacağını bilir ya, mahsus yapıyor. Yarın sizi gene gönderip şunu şunu konuştular diye bana bildirecek. Yani bizim bir işi beceremediğimizi yüzümüze vuracak." Hikmet Bey buna gerçekten şaştı. "Padişah Hazretleri nereden bilsin, Nazır Hazretleri? Rus elçisinin tercümanına her ay 1.000 altını ben ödesem, ben bilirdim Hikmet Bey. Padişah Hazretleri ödediği için olup biteni o biliyor. Biz ondan öğreniyoruz." Hikmet Bey buna daha da şaştı. "Rus elçisinin tercümanı padişahın casusluğunu mu yapıyor?" Nazır Paşa bu sefer de Hikmet Bey'in saflığına güldü. "Ne sandınız Hikmet Bey oğlum? Sadece Rus elçisinin tercümanı mı? Bizzat Avusturya sefiri de her ay maaşını saraydan alır, padişaha malumat verir. Hikmeti hükümet, devlet işlerine akıl sır ermez. Bunca yıldan sonra ben bile bazen olup bitenlere şaşıyorum. Siz gençsiniz, benden de çok şaşarsınız. Daha neler görecek, neler duyacaksınız. 1.000 yıldan beri bu şehir herkesi şaşırtır. İnsanlar değişir, bu şehirde olup biten tuhaflıklar değişmez." Hikmet Bey, Nazır Paşa'nın ikram ettiği kahveyi alelacele içip konaktan ayrılarak saraya döndü. İzzet Paşa'nın huzuruna çıkıp, Nazır Paşa'nın sefirlerin ne konuştuğunu bilmediğini ama araştıracağını söylediğini bildirdi. İzzet Paşa omuzlarını silkip, "Hıh!" dedi. "Ne araştıracak? Yarın ne olup bittiğini gene Padişah Hazretlerinden öğrenecek. Bazen Padişahımız Efendimiz için ne kadar çok üzülüyorum. Bu kertede akıllı bir insan ne kadar da kabiliyetsiz insanlarla çevrilmiş. Padişahımız olmasa bir günde dağılır bu imparatorluk." Hikmet Bey, İzzet Paşa'nın konuşma tarzından Hariciye Nazırı'nın haklı olduğunu anladı. Kendisini Nazır Paşa'ya bir şey öğrenmesi için göndermemişlerdi. Nazırlarına kendisinin hepsinden daha akıllı olduğunu sık sık kanıtlamaktan hoşlanan padişah, Hariciye Nazırı ile alay etmek, onu küçümsemek, aslında bir işe yaramadığını yüzüne vurmak için göndermişti kendisini. İzzet Paşa'nın yanından çıktıktan sonra mabeyinin eskilerinden olan Ali Nail Bey'in yanına gitti, olup biteni anlattı. "Ali Nail Bey, siz benden çok daha tecrübelisiniz. Niye nazırlarını aşağılıyor Padişah Hazretleri?" "Hikmet Bey, Padişah Hazretleri naçizane kanaatim bütün nazırlarından daha zekidir. Her zeki insan gibi zekasının haracını ister. Bir de kanaatim Padişah Hazretleri cennet mekan ataları gibi imparatorluğu tek başına yönetmek ister. Daha doğrusu padişahların ülkeyi tek başına yönetmesi gerektiğini düşünür. Amcalarının bir darbeyle devrilip meşrutiyetin kurulmuş olmasını da hazmedemez. Bugün gerçi o günkü şartlar çok değişti ama bence gene bütün devlet memurlarından gizli gizli öç almaktan hoşlanır Padişah Efendimiz. Hepsini müstakbel bir darbeci gibi görür, onun için hepsini baskı altında tutar. Bazen bir nişanla, bazen bir bağışla, bazen de böyle hakaretle ezer onları. Tuhaf şey, böyle bir hariciye nazırı, Memaliki Osmani'nin menfaatlerini yabancı sefirlere karşı nasıl müdafaa eder?" Ali Nail Bey güldü. "Hariciye nazırı neyi müdafaa edecek? Ah Hikmet Bey'im, sefirlerle Padişah Hazretleri bizzat halleder meseleleri. Dış politikayı, paşaların ve valilerin tayinlerini bizzat kendisi yapar. Bu 3 şeyi başka hiç kimseye bırakmaz. Hem unutmayınız ki, Padişah Efendinizin devri iktidarında tek karış toprak kaybetmediği, memleketi savaşlarda perişan etmediği de bir gerçektir. Bana sorarsanız kendisine meşrutiyetten miras kalan Balkan Savaşı belasını da pek mahirane savuşturmuştur. Memleketin gücünü en iyi Padişah Efendimiz bilirler ve o gücü de en iyi şekilde ustaca pazarlıklarla pek iyi kullanmışlardır. Gene de pek utandım. Nazır Paşa'ya karşı pek mahcup oldum. Size ne Hikmet Bey? Hem kul kısmının mahcubiyeti padişah hazretlerini neden alakadar etsin? Memleket meselelerinde padişah hazretlerinin emirlerindeki kul kısmının şahsiyatı bir kıymet taşımaz. Siz böyle şeylere aldırmayınız. Nazır Paşa hazretleri de aldırmamıştır zaten. Hikmet Bey, kul kısmının şahsiyatının bir kıymet taşımadığını zaten biliyordu ama bunun bu kadar açıkça yüzüne vurulmasından da pek haz etmiyordu. Padişaha ya da padişahlığa karşı isyan etmek elbette aklının ucundan bile geçmiyordu ama gene de kulların da şahsiyatını koruyabilecek bir düzen istiyordu. Bu düzenin nasıl bir şey olacağını ise hiç düşünmüyordu. Onun itirazı kendisine yapılan muameleyeydi. Yoksa başkalarına ne yapıldığı onu pek de alakadar etmiyordu. Gerçi kendisine yapılanı da eve gidince unutacaktı nasıl olsa. O gün öğleden sonra bir başka iş için İzzet Paşa'nın dairesine yeniden gitti. Odadan çıkacağı sırada içeri Fehim Paşa'nın adamlarından biri girdi. İzzet Paşa geleni görünce konuşmayı kesip Hikmet Bey'e "Siz gidebilirsiniz" dedi. "Sonra görüşürüz." Hikmet Bey odadan çıkarken kulağına bir Fuat Paşa lafı çarptı. Olup bitenleri bilmiyordu ama Müşir Paşa'nın başına gene bir çoraplar örüldüğünü hissetti. Gerçekten de Fuat Paşa hakkındaki jurnaller sıklaşmıştı. Özellikle evinde yaptığı saz alemlerinin üzerinde duruluyor, bu alemlerin aslında ayaklanma toplantıları olduğu her jurnalde bir daha vurgulanıyordu. Jurnaller Fuat Paşa'nın da kulağına geliyordu. Şüphelerin gözlerden uzak bir yerde oturmasından kaynaklandığını sanan Fuat Paşa bu söylentileri kesebilmek için İstanbul tarafına taşınmaya karar verdi. Adamlarını gönderip bir köşk arattı. Şehzade başında paşaya uygun geniş bahçeli büyük bir konak bulundu. Fuat Paşa padişaha başvurup şehzade başına taşınmak için müsaade rica etti. Her türlü hareketten şüphelenen padişah bu izin isteğinden de kuşkulandı. İzni verdi ama Fehim Paşa'nın jurnallerine de daha ciddiyetle bakmaya başladı. Müşir Paşa'nın şehzade başına taşınması üzerine bu sefer de jurnallerde Fuat Paşa'nın ayaklanma hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu, ayaklanmayı yakından kontrol edebilmek için İstanbul tarafına taşındığı söylenmeye başladı. Artık Fuat Paşa her hareketiyle biraz daha sıkışıyordu. Aslı astarı olmayan bir dedikodu tekrarlana tekrarlana ciddi bir şüpheye dönüşüyor. Payitahtta padişaha en sadık paşalardan biri olan koskoca müşir takip edilen bir zanlı haline geliyordu. Bunu hissettikçe Fuat Paşa'nın da öfkesi artıyor, asabı bozuluyordu.